Ayrım 28, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 331. Ben iş yapanın peştemalıyım. Bir insanın kendine ait bir düşüncesi yoksa, yoksası da başka düşüncelerin divanında oldukça itaatkar ve çoraksa, ondan korkacak, onu görünce istavroz çıkaracaksın. İhsan Soyak geceyi uykusuz geçirmiş olmanın gerilimiyle kalkıp pencereyi açtı. Odaya hanım eli lavanta ve Eftal Efendi'nin özenerek ektiği fes renkli küçük çim karanfillerinin mest edici kokusu doldu. İçinde yağ yakılan toprak pesüsü duvara doğru itti. Kollarını abanarak bir zamanlar akıl almaz bir çabayla inşa ettirdiği Kılıç Mahallesi'ni seyre koyuldu. 1940-1941'in o korkunç kışında askerden Zonguldak'a çağrılışını anımsadı. Yollar kapanmış, yüzlerce insan Bolu yolu dükreklerle açmaya koyulmuş, ocak direkleri tükenmiş, kömür üretimi neredeyse durmuştu. Ben iş yapanın peştemalıyım düsturuyla hemen harekete geçmiş, havzadaki tüm mühendis ve çavuşları, askeri birlikleri seferber etmiş, her köye adam salmış, getirilecek her direk için para verileceğini bildirmiş, sıcak bir imece iklimi yaratarak direk sıkıntısını ortadan kaldırmıştı. Direk sıkıntısının ortadan kalkmasından sonra mükellefiyet döneminin zorluklarıyla cebelleşmeye başlamış ve en çok da tarımın iyi olduğu Bartın, Devrek, Çaycuma gibi mıntıkalardaki köylüleri topraklarından koparıp ocaklara sokma seferberliğinde zorlanmıştı. 5 yıl önce şimdikine hiç benzemeyen, sessizce direnen ama sonunda itaat eden tamamen farklı bir halk vardı. Mevcut durum iç açıcı değildi. Zor zamanlarda biriktirip de kullanamadığı, hatta altında ezildiği cesaretini şimdi yanlış yerde, yanlış bir gaye için kullanmaya tevessül eden bir kalabalıkla karşı karşıyaydı. Sadece Kozlu'yu değil, Zonguldak'ı ve tüm kazalarını modernleştiren adamın İhsan Soyak olduğuna inanan halk, kıpırdanışını sinsi, sefil ve nankör dedikodularla açığa vurmaya başlamıştı. Yayla mahallesinde İhsan Soyak sayesinde ev bark sahibi olanlar bile şimdi açıktan İhsan Soyak'a karşı çalışıyorlardı. Kendilerini masum kuş sürüsü, İhsan Soyak'ı da devletin bu masum kuş sürüsünü yakalamak için kafese koyduğu çığırtkan pırlak kuşu sanan bu güruhun yarın ne yapacağını kimse bilmiyordu. Bu güruh sırtını cahil kasketli bir yığına dayamıştı. Ayaklarını münavebeye alıştırmış, daimi işçiliğe karşı sinsice direnmiş, karanlık ifla olmaz ürkütücü bir yığına. Döndü odanın içinde bir tur attı. Başta misyonu olmak üzere her şeyini yitirmiş, alt bendiğime sığınayım derken onun da altında kalıp ezilmiş gibi bir hali vardı. Yeniden pencerenin önüne geldi, kuşları dinledi. Çıkar gruplarının harıl harıl işleyen kömür mavnalarına, kendisinin ise halkalarına mavna bağlamak için limanda demirlenen, içi boş bir şamandıraya dönüşmek üzere olduğu endişesine kapıldı. Hiç bu kadar yalnız hissetmemişti kendini. Geceleri yatağında oturup madencilikle ilgili kitapları okuduğu ve safra yeşili hayallere daldığı için karısıyla birlikte yatmıyordu. Karısı ile kızı ayrı ayrı odalarda uyuyorlardı. Döndü aynalı dolabın üzerinde diklemesine duran fotoğraftaki insanlara, Atatürk'le Atatürk'ün sekreterliğini yapan abisi Hasan Rıza'nın bulunduğu fotoğrafa baktı dikkatle. Atatürk'ün de bir zamanlar kendisi gibi yalnızlaştığını düşündü. Mesele halktan kaynaklanıyordu. Halk önce saygıyla eğilip saçağı öpüyor, koruyor, kolluyordu. Sonra korunma duygusu içine giriyor, umacı yaratarak umacılaşıyor ve sonunda yarattığı umacıyı bertaraf etmeye çalışıyordu. Her bertaraf ise umacının yeni bir umacı doğurmasına yol açıyordu. Demokrat Parti seçimleri kaybetmesine rağmen gün geçtikçe neden güçleniyordu? Sebep halktı. Devletin ve partinin kömür havzasındaki en güçlü adamı olmak artık bir mana ifade etmiyordu. Çıkarları başında bulunduğu Ereğli kömür işletmeleriyle çatışan bir yığın iş sahibi insan ve bunların çevresinde kümelenen kalabalıklar canlandı gözlerinin önünde. Partinin il başkanı olan vali ile partinin ilçe başkanları olan kaymakamlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar mıydı? Birkaç bozguncu mühendisin teşvikiyle amelelerde bile kıpırdanma başlamıştı. Yakında yıkıcı bir sendikanın kurulacağı söylentileri yayılıyordu. Merkezi iradeye ve kontrole karşı yaygın bir kıpırdanış vardı. Peki vali ne yapıyordu? Hiçbir şey. Kehanetlerini ulu orta anlatmasına rağmen gerçekleri kendisinden bile gizleyecek derecede ketum bir kişiliğe sahip olan bu bürokratın Demokrat Parti ile gizli bir ilişkisi mi vardı yoksa? Tüccarlar, ihtikarcılar, türedi harp zenginleri, Ereğli ve Karabük kurtları iktidar olma seferberliği içindeydiler. Duvardaki çerçeveli fotoğrafın önünde durdu. Abisi Hasan Rıza Soyak ile Celal Bayar arasında duran Atatürk'e bir kez daha baktı. Bakışlarını dolabın üzerinde yan yana dikelmiş, kendisini İnönü ve maden işçileriyle birlikte gösteren fotoğraflara kaydırdı. Bu işçiler İhsan Soyak'ın kendileri için inşa ettirdiği yatakhaneleri, banyoları, lokantaları, sinemaları, alışveriş merkezlerini, tenis kortlarını, okulları, parkları görünce, kullanınca ne düşünüyorlardı acaba? Birden Fransız mühendisi Monsieur Blaco'nun dindar, dominiken bir suratta geçen hafta söylediklerini anımsadı.
''Yerin üstünü güzel bir şekilde inşa ettiniz Monsieur. Ama üzgünüm, aynı şeyi yerin altı için söyleyemeyeceğim. İnanılmaz ilkel araçlar ve yöntemlerle sadece kömür çıkaran, arkasında bıraktığı plansız karmaşık galerileri emniyet altına almayan, akıl almaz bir emek zorlaması, hoşnutsuz patlamaya hazır bir amele kitlesi.''
Lakonik yani veciz bir değerlendirme ve haklı diye düşündü. ''İlkel yöntemlerle çalışıyoruz.'' Ama bunda benim ne suçum var? Devlet durmadan kömür istiyor. Modernleşmeye kaynak ayıramıyoruz. Kayıp zamanlarımızın haddi hesabı yok. Kazma, yükleme, taşıma, boşaltma zamanındaki kayıp insan ve katır yavaşlığından kaynaklanıyor. Durmak, su içmek, işemek, gizli gizli ibadet etmek, çeneye vermek hepsi ölü zaman, kayıp zaman. Servis kuyuları ve kafesler önünde kuyulara inmek için bekleyen madenciler canlandı gözlerinin önünde. Bir madencinin sırf kafese giriş ve çıkışı için en az 1.25 saniye geçiyor. Bu her 100 amelede 2 saat, her 1000 amelede ise 20 saat demektir. 15-20 madencinin kafese giriş ve çıkışlarında bu kayıp zaman daha da artıyor. Daha çok ameleyi taşıyabilecek, çok katlı, aynı zamanda inme binme yapılabilen kafeslere ihtiyaç var. Derin derin esnedi, mutfaktan gelen seslere kulak verdi. Madencileri hızla indiren, kömürü ise hızla çıkaran çok katlı dev kafesleri yarattı aniden. Ateş gibi harlanan çelik halatlarla koşumlar, tamburlar, hızlanmış zamanlar ve uzaklıklarla büyüyen bir üretim dünyasının kumanda merkezinde hissetti kendini. Başını kaldırıp baca ağzında madencilerle birlikte çektirdiği resme bakınca hayali dağıldı. Aynı anda her tarafa bakan ama hiçbir şey göremeyen bir kazmacılar sürüsü. Mecalsiz katırlar, sıtma numarasıyla titreyip yatanlar, kazmalarının sapını mahsustan kıranlar, lambalarını söndürenler, baygınlık numarası yapanlar, gözlerine şist tozu atanlar, kollarını, bacaklarını, boyun damarlarını kesenler, ağızlarını burgu deliğine dayayıp toz yutanlar, atlar ve katırlarla uygunsuz ilişkilere girenler, firar edenler. Birden sınırlar silindi, görüntüler kararak belirsizleşti, nefesi kesilir gibi oldu. Derinleştikçe hava akımı zorlaşan, ana pervanesi yeterli basıncı sağlayamadığı için hava dolaşımı aksayan bir ocakta sandı kendini. Sonsuzluk kavramını bitip tükenmez çabaların mavi bir menzili değil de her şeyi yutan anlamsız bir boşluk olarak algıladı. Ellerini kulaklarındaki uğultuya bastırdı. Kontrol dışı bir sendikanın kurulması durumunda amelinin toptan gidip sendikaya sığınacağından korktu. Artık bugünden sonra kendine yönelen tebessümler, övgülü sözler farklı bir işlev görecek, kötü niyetlerin ve bertaraf planlarının perdelenmesine yarayacaktı. Monsieur Blaco galiba haklıydı. Eğer bir insan kendine ait bir düşüncesi yoksa, yoksası da başka düşüncelerin divanında oldukça itaatkar ve çoraksa, ondan korkacak, onu görünce istavroz çıkaracaksın. Birden durdu. Zonguldak'ta yıkıcı sendika ortaya çıkmadan önce partiye bağlı bir sendika kurmanın gereği üzerinde düşündü. Partinin bünyesinde kurulan ve amaçlarından birisi de partiye bağlı sendikalar kurmak olan iş bürosu ile derhal irtibata geçmek gerekiyordu. Aklına hemen Zonguldak milletvekili ve partinin İstanbul İş Bürosu şefi Barkın geldi. Hemen ahizeyi kaldırdı, santralde Soyak'ın telefonlarını bağlamakla görevli olan Hüseyin Aydaş'a ''Beni hemen Ankara'da Barkın'a bağla'' diye emretti.
Telefonun başında bekledi. Az sonra Hüseyin Aydaş'ın sesi geldi.
''Muhterem genel müdürüm, üzgünüm, bağlantıyı kuramadık. Bartın'a bağlandım. Karabük'te bir arıza olduğunu bildirdiler. Birkaç saat sürer.''
Bu sefer kızmadı, peki diyerek ahizeyi kapadı. Duvardaki saate baktı. Mutfaktan gelen seslerden karısının kalktığını, kızının da kalkmak üzere olduğunu anladı. Yeni bir sendika kurmak, bunun için güvenilir unsurlardan bir ekip oluşturup asgari bir sendikacılık eğitimi için Ankara'ya göndermek gerekiyordu. Bu nokta çok önemliydi. Ama şirketten, madencilerden, halktan ve hatta kendisinden bile önemli bir şey daha vardı. Kızının gözleri. İnsanda tamlık duygusu yaratan, derin gerçeklik değil, derin ve gizemli duygular, imgeler yaratan gözler. İnsan çocuğuna emek ve incelik verince, çocuğunu dikkatle dinleyince her meşakkati ciddiye alır. İnsanın derinliğine, anlamına ışık enginliği yayılır. Dinleme ahlakının ve ustalığının artması insanın çocuğunu dikkatle dinlemesine bağlıdır. Ayağa kalktı, üzeri sedef ve fil dişi kakmalı ahşap kutuyu açtı, içine baktı, kapattı. Kahvaltı yapmadan doğrudan ocaklara gitme isteği uyandı içinde. Ameledeki olumsuz değişimi yakından dikkatle izlemek, durumun ciddiyetini anlayıp ona göre bir yol çizmek gerekiyordu. Kapıyı açıp mutfağa yöneldi. Karısı sofrayı hazırlamakla meşguldü. Üzerinde lavanta moru bir entari vardı. Başını çevirip gülümsedi.
''Bu gece uyuyamadın mı?''
''Uyuyamadım. Ocak teftişine gidiyorum. Beni beklemeyin. Siz kahvaltınızı yapın.''
''Her şeyi hazırladım. Git kızını kaldır. Birlikte kahvaltı yapalım. Yeter artık bu kadar çalıştığın. Dünyayı sen mi kurtaracaksın?''
Hiçbir şey söylemeden yatak odasına gitti. İki dolabın arasında duran portmantodan ceketini alıp dışarı çıktı. Başını kaldırdı. Gökyüzüne, Pelit Ovası'ndan Ereğli'ye kadar derin olarak kesilmiş bir arazinin üzerinde baca gazları ve uçucu kömür külleriyle kirlenen mavi kubbeye baktı. Kükürt ve azot salgılamalarının, patlamaların, yanmaların ciddileştiğini, havzanın geliştiğini, buğday öğüten değirmenlerin, kömür öğüten kok fabrikalarına dönüştüğünü hayal etti. Kendisi de dahil hiçbir gücün bu ilerleyişi yavaşlatamayacağına inandı. Kızını kaldırmak, onunla karşılıklı oturup kahvaltı yapmak için eve girdi.
Allah kimseyi çalışa çalışa yoksullaştırmasın. Yürek çıldırmasa, sevda olmasa hak bilinmez.
Abbas Hibetullah Hoca'nın top zülüflü, çakır gözlü kızı Gülşah üzerine tatlı hayaller kurarken, katırları su vardı, yemliklerini otla doldurdu, demir bir kaşağıyla tek tek tımar etti. Boyunlarındaki yaralara bir bezle pamuk yağı sürdü. Dört tanesine hayatı boyunca sevdiği saydığı dört kadının adını koydu. Salkım, Hediye, Nazlı, Nimet. Az ötede lambanın asılı durduğu direğin dibinde Gülşah'ın nakışlı yün yeleğini andıran huriyesine doğru yürüdü. Lambayı direkten indirdi. Hibetullah Hoca'nın hediye ettiği seccadesini serdi. Bağdaş kurup katırların ot yiyişlerini izlemeye koyuldu. Buhran geçiren bir insanın toprak gibi sakinleşmesi, her türlü hesaptan ve hırstan arınması için katır ağırında yaşaması gerektiğini düşündü. Kesmeli, hacimemiş ve domuzcu damarlarında kazma sallarken kazmacıların katırlarla ilgili anlattıklarını anımsadı. Gacalı Ali, kör bir katırın çalışırken kör olmayan bir katırdan daha az eziyet çektiğini, lamba ışığını veya baca ağzından galeriye vuran gün ışığını fark edebildiğini anlatmıştı. Gacalı'ya göre yer altındaki tüm katırlar çalışırken ölen bir katırın ölümünü aynı anda hissedebiliyorlardı. Göçüğü, grizuyu veya su patlamasını fareler gibi önceden sezen katırlar kulaklarını dikiyor, duruyorlarsa hareket ediyor veya o anda bir kömür arabasını çekiyorlarsa aniden hızlanıyorlardı. Kalafatlı Hasan'ın Hacı Hatip'i anlattıkları ise inanılacak gibi değildi. Mükellefiyetten önce Keseneci Yusuf'un ocağa sattığı bir katır, ocak yangınında tüylerini kaybedince yer üstüne çıkarılıp azat edilmişti. Ormanda, dağda, bayırda gezen bu katır aylardan sonra bir gece vakti ocağa dönmüş, kömürünü taşıdığı Milopero damarına yakın bir yerde yıllardır birlikte çalıştığı Danyal emmi ile karşılaşmış, kafasını Danyal'ın karnına dayayarak gözlerinden sıcak damlalar akıtmıştı.
Kafasını kaldırdı, tavandaki kayaları, şişli kumlu tabakaları, bağları süzdü. Ağırın girişinde bir ışık belirdi. Katırların kafalarını çevirerek ışığa baktıklarını görünce üzüldü. Nakliyecilerden Alaplılı Fingirdek İsmail, yıllardır kader ortaklığı yaptığı ve karısı hizmetin adıyla çağırdığı yaşlı katırını çekerek ahıra girdi. Dudaklarında her zamanki tekerlemesi vardı yine. ''Aşık isen ey dineri, gezme yabanda serseri.'' Abbas'ı ahırda bulacağını sanmadığı için görünce sevindi. Kendisine zor geleni başkasından istemeyen bu yüzü yanık delikanlıyla sohbet etmeyi seviyordu Fingirdek İsmail. ''Allah ömrünü nur etsin Abbas, iyi yakaladım seni.'' diyerek yaklaşınca Abbas ayağa kalktı, tokalaştılar. Hizmetin toparlaması tuttu. ''Bana idareten bir katır ver, genç olsun. Yaşlanan zahmetimi yaşlı bir katıra çektirmek istemem.'' Abbas 10 saatten bu yana peş peşe eklenmiş 3 vagonla kömür çeken hizmete doğru yürüdü. Sevgiyle kafasını sıvazladı katırın. Tüm dikkatini ayağının acısında ve arkadaşlarının ot yiyişinde toplamıştı hizmet. ''Toparlayan ayak hangisi?'' ''Önden sağ ayak. Yorgunluktan olsa gerek.'' Sistemi bozuk bir gülüşle elini Abbas'ın omuzuna koydu. ''Şu işe bak ki benim karım hizmetin de sağ ayağında biraz topallık var. Ben müdür olsam karım hizmeti değil de bu katır hizmeti emekliye ayırırım. Bu emektar hayvan için Kozlu'da hem de değirmen ağzı mesire yerine bir dam yaparım. Boynuna da koyun çanlarından yapılan bir tongurda kazarım. Canavar korkar, yaklaşmaz o zaman.
Bu katır bu yaştan sonra yer üstüne çıkarsa ölür.'' ''Ölmez.'' diye itiraz etti İsmail dayı. ''Ömrü ocakta geçmiş her emektar katır yer altını hepimizden iyi bilir. İnce damarı, kalın damarı, meremeti, lağımı, kazmayı, yüklemeyi. Niye? Çünkü zahmetin büyüğünü yer altında çeken mahluk odur. Yer üstüne çıktı mı ölmez ama şaşırır. Caminin yanından geçti mi minarenin yapımına katılmadığı için onu yerden bitmiş sanır.''
''Yerden bitmenin ne olduğunu bilmez.'' dedi Abbas. ''Minareyi tahkimat direği sanır.''
İsmail dayı iri iri gülümsedi. Çangal kaşı altında kaybolan gözü, sağ gözün sabit ve donuk duruşundan kaçıyormuşçasına aldığına doğru kaydı. Gülümsemenin ve kafasını dolduran matrak düşüncelerin etkisinden olsa gerek, alnındaki kırışıklıklar terebelenmiş incecik kömür tozu ışıltılarıyla yüzüne kalender bir hava verdi. Mor ve mavi lekelerle taze inciri andıran ve idareten yapıştırılmış gibi duran burnu ise aniden belirerek bu havayı gülünç bir hale soktu.
Hem sonra emektar bir katırın arazide tek başına kalması da doğru değil.
Abbas'ın itirazı katırı koruma eğilimi taşıdığı için adamın hoşuna gitti.
''Bir katır daha veririm yanına, düğünlerini yaparım. Telli Nurcan misali geçer, karşılarında da oynarım.''
İsmail dayı birden kollarını havaya kaldırdı. ''Söm söm yavrum.'' diyerek ağzıyla çalıp katırın önünde oynamaya başladı. Mükellefiyet disiplinini alaya alırcasına bezekli, fingirdekli. Nedendir bilinmez adam işte böyle oynadığı zaman çavuşlar hariç tüm dünyanın kendisini seyrettiği zehabına kapılıyor, çevresinde görünen görünmeyen binlerce madde, adamın harlanmış duyu organları içinde dans eden binlerce duyuma yol açıyordu. Abbas bir hafta önce ana galeride katırı durdurarak lambasıyla katırın gözlerine baka baka oynarken yakalanan ve 15 günlük yevmiyesi kesilen bu adamın bugünkü yorgunluğuna ve kaybolan yevmiyelerine karşı oynadığını düşündü. İsmail dayı oyununu katırların arasına girip çıkma ve çevresinde dönme şeklinde sürdürünce Abbas bir gelen olur korkusuyla ahırın girişine yaklaşıp sağı solu gözetlemeye koyuldu. Bir ara kas erimesinden muzdarip olan sağ ayağı şaşınca sendeledi. Bel ağrısı bıçak ucu gibi dürttü ihtiyarı. Durdu, gülümsedi acı acı.
''Vakti zamanında benim bin naz karıyla ne güzel oynardım. Allah kimseyi çalışa çalışa yoksullaştırmasın. Elime bir külünkle 7 kaburgalı bir kürek verdiler ya, oyunum yoksullaştı.''
Abbas'ın dikkati kaşalot gibi soluyan adamın yüzündeki anlam ile anlatımı arasındaki garip zıtlığa takılmıştı. Bu adam niçin oynuyordu? Oyun zorlukları oynayanın gözünde küçülttüğü için mi? Bu adamın oynaması madenden bir kaçış mıydı?
''Bu oyunlar yüzünden başın çok belaya girdi İsmail dayı.'' ''Çok yemeğimi kestiler.'' dedi genzini yırtan bir sesle. ''Çok da kötek yedim.
En zoruma gideni de geçen seneki oldu. Kömürü götürürken bacanın dirsek yaptığı yerde katır öksürdü. Biraz gittik, bir daha öksürdü. Hemen durdurdum. Yanda su arkına işedim. Birden aklıma ağaçlar geldi. Ağaçlardan toprağa yağan çiçekler geldi. İşediğim yerde oynamaya başladım. Meğerse benim az ötemde deve büküğünde genç çavuşlardan Hayri diye biri pusuya yatmış.
Hayri adını duyunca Abbas kulak kesildi. Boşlukla beslenen boş bir yaratık gelip çöreklendi içine.
Herif lambasını söndürmüş, tam siper yatmış, haberim yok. Birden kalktı, böğre böğre yanıma geldi. İki tokat attı bana ki genç bir çil aygırın çiftesini yemiş gibi oldum.
Selma'nın ışık yüklü kocaman menekşe bakışları, geniş alnı, daracık dolgun dudakları, çocuksu yüzü ve kuyuda sallanışı canlandı Abbas'ın hayalinde.
Sokak hasbasıdır o diye homurdandı. Maden keşleri suçüstü yakalamak için karanlıklarda lambasız gezer. Necip Çavuş'tan öğrenmiş. Her tarafa girmesine izin vermişler. İnşallah buralara uğramaz.
İki tokat attı ya, benden çok küçük olduğu için zoruma gitti. Halbuki doğru yerde oynamıştım. Yaptığım iş doğruysa tokat şifa tokmağıdır. Onlar vurdu mu ben daha çok oynarım. Dayım Necati mezarından kalkar bana eşlik eder. Dövseler de ben buyum. Arap at kamçı yese de Arap attır. Dayağı yedikten iki saat sonra gittim bir tenhada oynadım. Yevmiyemin kesildiğini bildirdikleri gün gittim bir başka tenhada bir daha oynadım. İnsanın ömrü bir oyundur uşağım. İnsan oynar. Oynarken de yatan itin kuyruğuna basar.
Helal olsun sana İsmail dayı. Döve döve vazgeçiremediler seni oyundan.
Ben vazgeçmem uşağım. İçimden geldi mi oynarım. Kurbanlık koyun gibi başıma geleceklerden habersiz oynarım. Ben oynadım mı kızlarıma, Songül'e, Saniye'ye, Mediha'ya ayağın olur. Nerede olurlarsa olsunlar hemen oynarlar. Kendime hürmetim var. Adım Fingirdek İsmail'e de çıksa vazgeçmem oyundan. Onların yaptığı aç köpeği bağırsakla bağlamaya benzer. Adam değiller ki, çürüntüler. Adam olsalar oynarlar. Gül gölgesinde büyümüş bir adam oyuna tokat atar mı? Atmaz, el çırpar. Dün gece düşümde Reşit Çavuş'tan bir şamar yedim. Soğulmuş dibi çamurlu bir su çukuruna düştüm. Çamurun içinden depocu Necmettin'in yumruğu çıktı. Küt diye suratıma indi. Çamurlu yumruğun üstünde oynadım.
Katıla katıla güldü.
Ya uşağım ben buyum. Ben oynaya oynaya büyüdüm. Çocukken babam çalar ben oynardım. Rahmetli'nin çok eski bir çöğürü vardı. Ona da dedem Abdi'den kalmıştı. Atın katırın toynaklarını oyup içlerini bir güzel boşalttıktan sonra güneşte kurutmuşlar. Üzerine de incecik tahta çekmişlerdi. Telleri at kılındandı. İnsan gibi inelerdi. Korkusuz döne döne oynatırdı. Onun için ben tokata mokata üzülmem. Eskisi gibi güzel oynayamadığıma üzülürüm.
Gene güzel oynuyorsun İsmail dayı.
Ben en güzel oyunlarımı karımla oynadım uşağım diyerek sağında ve solunda düşünen katırların sırtlarını sıvazladı. Benimki o vakitler incecik hilal gibi bir kadındı. Kaşları da hilaldi. Karşılıklı oynadık mı gözlerim yukarı kayardı. Ellerinin kınasına, parmaklarının nigarına bakardım. Ben o zaman öğrendim ki yürek çıvdırmasa, sevda olmasa hak bilinmez. Neyse madene girdim. İşler onun sırtında kaldı ya, derisi kemiğine yapıştı, kalçası çekildi. Bu kara dinli hayata yedirmem seni hilal kaşlım dedim. Aldım şehre getirdim, düzeldi. Bir Fransız mühendisi için balık tuttu, sümüklü böcek topladı. Felek kör olsun, çok güzeldi. Ta Bolu'dan Kastamonu'ya kadar arpa arpa arayıp bulamadığım bir kadındı. Büyük gözleri vardı. Mühendisin altında yakaladım, yıkıldım. Tenindeki cenabeti arındırır dedim. Arındırırsan seni bağışlarım dedim. Sonra bağışladım. Aradan bir sene geçti. Hafız İsmail Bey'in ocağında çalışan Kürt İrfan vardı. Ona takıldı. Bir gece kaçtı gitti. Sonra duydum ki İstanbul'da kerhaneye düşmüş.
Sessizleşti. Katırların ot yiyişlerine kulak verdi. Duyulur duyulmaz bir sesle.
Aşık isen ey dineri, gezme yabanda serseri diye mırıldandı, yeniden sustu. Bir insan ne zaman uçacağını bilmeli. Bilmezse gece uçmaya heveslenen sinek gibi ayran kazanına düşer.
Abbas uçmaya hiç heveslenmedi ve hiç uçmadığı halde ayran kazanına düşen bir sinek olarak hayal etti kendini. Kadın kısmı kocasından daha yakışıklı birini gördü ve hemen meyleder, değil mi İsmail dayı? Kadın kısmı erkeğinin bayram koçu gibi süslenip meydana çıkmasından hoşlanır. Çok da ilgi ister. Kadınla can cana, ten tene olacaksın. Bıçak sırtı kadar bir aralık bıraktın mı, o aralık zamanla açılır. Bir bakarsın ki açılan o aralıkta sen bıyık falına dalmışsın, o da hiç ummadığın bir anduz ağacının dibinde, hiç ummadığın bir adamla seni depmiş. Onun içindir ki her erkeğin aşık isen ey dineri, gezme yabanda serseri sözünü kulağına küpe etmesi lazım. Ben edemedim. Kadının alnındaki yazıyı okuyamadım. Her kadının alnında bir yazı vardır. Namusluyum, uzak dur. Mesela bu bir yazıdır. Aşı çanağa koy. Mesela bu da bir alın yazısıdır. Manası nedir bilemem. Küsküne güvenme, duvarımı delemezsin. Hah, alın yazısı buna derim ben. Kapımı vur, katıma çık. Mesela bu da bir yazıdır. Karımın alnındaki yazı elifi elifine tam da buydu. Lakin ben okuyamadım. Okudum da iş işten geçtikten sonra. Rahmetli babam Yunus derdi ki, kadının ateşi dağdağın ağacının ateşi gibi uzun ömürlüdür. Erkek o ateşe sahip çıkmadı mı o ateş de yanar. Benim yanacağım rahmetliye ayağın olmuştu. Ben bunu yandıktan sonra anladım.
Sonra evlendin mi?
Kendini zamana cömertçe veren ve ayağını bastığı her yeri de bir oyun sahası olarak gören bir adama bu sorulur mu dercesine gülümsedi.
Oynayan adam evlenmez mi? Hemen evlendim. Hem de başı yastık yüzü görmemiş dul bir kadınla. Güzellik de eskisinden bir gömlek aşağıdadır ama bana ziyadesiyle sadık bir karıdır.
Niye dul kalmış?
Kocası sağır Selim göçük altında kalınca mecbur. İyi kadındır, hizmet, saf, temiz yürekli. Tam bana göre cennet öküzü. Yalnız biraz dikliği var, kendini beğenmişliği var. Burnu yere düşse eğilip almaz.
İsmail dayı karısıyla ilgili birkaç hikaye daha anlattıktan sonra katırını alıp gitti. Abbas katırların baca ağzında bekleyen iki günlük saman, arpa ve ot balyalarını ahırın dibindeki yem bölümüne taşımak için ahırdan ayrıldı. Ana galeride Ruhi Bey'le karşılaştı. Yanında tamirci Göelek Veli vardı. Mühendis lambasını Abbas'ın yüzüne doğru kaldırdı.
İki gün sonra bir aylık tatile giriyorsunuz dedi. Sendikanın kuruluş toplantısına gelmeyi unutmayın. Urşit'e de hatırlat. Bakalım siz amcaoğulları beraberinizde kaç kişi getireceksiniz?
Sen merak etme mühendis bey. En az 5 kişi getireceğiz. Hadi göreyim sizi.
28. ayrımın sonu. Sayfa 343.